Ayrım 7, Kin, Robert Ludlum, sayfa 74. 5. kısım, 31 Aralık 1939, Celle Ligure, İtalya. 2 saat süreyle delicesine araba sürdüler. Geçtikleri 3 karakoldaki askerlerle Vittorio konuştu ve hepsi de gizli servisin iznini görünce saygıyla karışık bir korkuyla arabaya yol verdiler. Sonunda farların ışığı bir yol işaretini aydınlattı. Entrane Montanetto Sud. Vittorio bu adı tanıdı. Monte Notte, Cenova körfezinin biraz gerisinde kalan kasabalardan biriydi. 10 yıl önce karısıyla Monte Carlo'ya giderken oradan geçtiğini hatırlıyordu. O yolculuk bir hafta sonra son hızla giden bir otomobilin ölümcül bir kaza yapmasıyla sonuçlanmıştı. Elmas sahil buradan 15 mil ötede sanırım dedi. Vittorio düzeltti, 8 mil ötededir. Armut bu bölgeyi biliyor musunuz diye sordu. Evet, Cap Ferrat ve Villa France'a giderken buradan sık sık gelip geçtim. Montenotte Sud hanlarıyla tanınan bir yerdir. O halde Savona'nın kuzeyindeki tepelerden geçip Celle Ligure'ye inen toprak yolu da biliyor musunuz? Hayır, çevrede tepe çoktur ama Celle Ligure'yi biliyorum. Abisolle'nin gerisinde denizin kıyısındadır. Biz oraya mı gidiyoruz? Elma evet diye karşılık verdi. Korsikalılarla orada randevumuz var. Bir aksilik çıkarsa Celle Ligure'ye inip güneyde kalan bir rıhtımda buluşacaktık. Oraya yeşil renkte bir rüzgar fırıldağı koyup işaretleyeceklerdi. Armut söze karıştı. Aksilik çıktı işte. Bir korsonun nerede olduğumuzu düşünerek albada dolaşmakta olduğundan eminim. Arabanın farları 200 metre kadar ileride yolun ortasında duran 2 askeri aydınlattı. Biri tüfeğini onlara doğru çevirmişti. Diğeri de durmaları için elini kaldırıyordu. Elma arabanın hızını keserek Vittorio'ya iyice huysuzlanın dedi. Ne kadar küstahlaşırsanız o kadar iyi. İngiliz kendilerine ilişilmeyeceğini belirtmek ister gibi arabayı yana çekmeyip yolun tam ortasında durdurdu. Askerlerden biri teğmen, yanındaki de onbaşıydı. Subay Elma'nın açık camına yaklaşarak üstü başı perişan ajanı büyük bir saygıyla selamladı. Vittorio fazla saygılı diye düşündü. Subay lütfen kimliğiniz sinyor diye rica etti. Gereğinden fazla nazikti doğrusu. Elma emrin yazıldığı kalın kağıdı havaya doğru kaldırarak arkaya doğru hafifçe salladı. Böylece Vittorio sıranın kendisine geldiğini anladı. ''Biz Cenova'daki güvenlik örgütünden geliyoruz ve çok acelemiz var. Savona'ya gitmemiz gerekiyor. Görevini yaptın, hadi hemen çekil de gidelim.'' ''Özür dilerim, sinyor.'' Subay Elma'nın elindeki kalın kağıdı alarak inceledi. Sonra nazik nazik devam etti. ''Kimliklerinizi görmem gerekiyor. Bu saatte trafik pek seyrek, bütün taşıtlara bakılması şart.'' Fontini Christi ani bir öfkeyle elini ön koltuğun arkasına vurdu. ''Haddini bilmiyorsun.'' Görünüşler seni yanıltmasın. Resmi bir işimiz var ve Savona'ya geç kaldık. Evet ama bunu okumam gerekli ve... Vittorio fakat kağıdı okumuyor diye düşündü. Loşlukta bir yazı okumaya çalışan kimse kağıdı içe doğru bükmez. Tam aksine dışa doğru katlardı. Teğmen vakit kazanmaya çalışıyordu. Onbaşı da Fiat'ın sağ tarafına geçmişti. Tüfeği de hala göğsüne dayalıydı. Ama sol eli kabzanın aşağısına kaymıştı. Hangi avcı olsa bu duruşu bilirdi. Adam ateş için hazırdı. Önde oturan Elma dikiz aynasını görebilmek için omuzlarını geriye atmaya çalışıyordu. Fakat öfkelenmiş gibi numara yapan Fontini Christi için böyle bir zorluk yoktu. Sanki hiddeti taşmak üzereymiş gibi elini armutun sırtına attı. ''Belki sözlerimi iyi duymadın asker. Adını ve komutanının adını ver.'' Aynı anda dikiz aynasına bakıp durumu anladı. Yolun epey gerisinde bir araba durmuş ve 2 kişi iniyordu. Ağır ağır hareket etmekteydi adamlar. ''Marketti sinyor. Komutanım da Albay Balbo. Cenova garnizonundanız efendim.'' Vittorio o anda dikiz aynasında elmayla göz göze geldi. Hafifçe başını sallayarak arka cama doğru döndü. Aynı anda karanlıkta armudun ensesine vurdu. Ajan durumu anladı. Vittorio birden arabanın kapısını açarak aşağıya atladı. Onbaşı hemen tüfeğini kaldıracak oldu. ''Silahını indir onbaşı. Komutanın benim zamanımı alma hakkını gördü kendisinde. Ben de bundan yararlanacağım. Ben Roma Güvenlik Örgütü'nden binbaşı Aldo Ravena'yım. Yerinizi teftiş edeceğim. Hem de biraz rahatlamam gerekiyor.'' Subay arabanın öbür tarafından bağırdı. ''Sinyor, Fontini Christi küstah küstah sordu. Bana mı sesleniyorsun?'' ''Özür dilerim binbaşım. Subay kendisini tutamayarak sağa, yani arkasındaki yola baktı. Nöbet yerinde tuvaletimiz yok ne yazık ki. Bağırsakların konusunda böyle ilkel olamazsın sanırım. Tarlalar bu işe uygun değil. Belki Roma böyle bir tesisatı yaptırır. Bakalım görürüz. Vittorio çabucak küçük barakaya gitti. Kapısı açıktı ve tahmin ettiği gibi onbaşı da onunla birlikte geldi. Vittorio hızla kapıdan girdi. Onbaşı da içeriye adım atar atmaz, Fontini Cristi dönerek tabancanın namlusunu onun boynuna dayadı. Sol eliyle de tüfeği çekti. Vittorio, öksürecek bile olsan seni vururum diye fısıldadı. Bunu yapmayı da istemiyorum. Onbaşının gözleri dehşetle büyüdü. Kahramanlık taslamaya hiç de hevesli değildi. Fontini Cristi tüfeği alarak emirlerini hafif bir sesle ve kesinlikle verdi. Subayına seslen, telefonu açtığımı ve ne yapacağımı bilemediğini söyle. Ona Albay Balbo'yu bulmak için Cenova'ya telefon ettiğimi bildir. Onbaşı söylenenleri bağırırken şaşkınlığı da korkusu da gerçekti. Vittorio kapının yanındaki duvara sırtını dayayarak bekledi. Teğmenin cevabı da korkusunu açıklıyordu. Belki de korkunç bir hata yaptığını düşünmekteydi subay. ''Ben sadece emirlere uyuyorum. Albadan emir aldım.'' Vittorio fısıldadı. ''Ona Albay Balbo'nun telefona geldiğini söyle.'' Onbaşı bunu yapınca subayın fiyattan uzaklaşarak koşa koşa geldiğini duydular. ''Yaşamayı istiyorsan tabanca kayışını çıkar ve onbaşının yanında dur.'' Teğmen aptallaşmıştı. Korkudan ağzı açık kaldı. Fontini Cristi onu tüfeğin namlusuyla dürttü. Şaşkın subay dehşetle içini çekerek denileni yaptı. Vittorio dışarıdakilere İngilizce seslendi. ''Silahlarını aldım ama şimdi ne yapacağımı bilmiyorum.'' Armut'un hafif sesini duydu. ''Ne mi yapacaksınız?'' ''Aman tanrım, siz bir harikasınız. Subayı dışarıya gönderin. Silahlarımızın üstüne çevrilmiş olduğunu bilsin. Elmanın camına yanaşmasını söyleyin. Gerisini biz hallederiz.'' Fontini Cristi bu emri yineleyerek adamı tabancasının namlusuyla böğründen dürttü. Teğmen sendeleyerek barakadan çıkıp doğru arabanın şoför yerine doğru gitti. 10 saniye sonra subayın olanca sesiyle aykırdığını duydular. ''Albadan gelenler, aradığınız araç bu değil, bir yanlışlık olmuş.'' Bir an sonra diğer sesler karşılık verdi. İki kişi hiddetle bağırıyordu. ''Ne oldu? Kim onlar?'' Vittorio karanlık tarladan çıkan iki adamı gördü. Silahlarını ellerine almış askerlerdi gelenler. Subay cevap verdi. ''Cenova'dan gelen güvenlik örgütü üyeleri. Onlar da albadan kaçırılan arabayı arıyorlar.'' ''Amanın, kaç kişiler?'' Subay birden kendisini yere atıp arabadan uzaklaşmaya çalışarak haykırdı. ''Ateş edin, vurun, onlar!'' İngiliz tabancalarının hafif sesi yankılandı. Armut sağ kapıdan atlayıp arabayı siper alarak yaklaşan askerlere ateş açtı. Buna bir tüfek mermisi karşılık verdi. Ölmek üzere olan bir adamın boşa giden kurşunuydu bu. Teğmen ayağa fırlayıp karanlıklarda karşı taraftaki tarlalara kaçmaya yeltendi. Elma ateş edince silahının hafif sesini ani patlamalar izledi. Subay haykırarak geriye büküldü ve sonra toprak yola düşerek kaldı. ''Elma Fontini!'' diye bağırdı. ''Adamı öldürüp hemen buraya gelin!'' Onbaşının dudakları titriyordu ve gözleri yaşarmıştı. O hafif patlamaları, feryatları duymuş ve emri de anlamıştı. ''Hayır!'' Fontini Cristi'nin kararı kesindi. ''Elma kahretsin!'' diye gürledi. ''Dediğimi yapın. Benim emrimdesiniz. Kaybedecek vaktimiz yok ve bu tehlikeyi de göze alamayız.'' ''Yanılıyorsunuz. Celle Ligure'nin yolunu bulamazsak daha fazla vakit kaybedip tehlikeye düşeceğiz. Bu asker mutlaka o yolu bilir.'' Asker yolu biliyordu. Vittorio arabayı kullanırken onbaşı da onun yanında oturuyordu. Fontini Cristi de o bölgeyi biliyordu. Başları derde girerse işi idare edebilirdi. Bunu kanıtlamıştı zaten. Vittorio korkan onbaşıya İtalyanca ''Sakin ol'' dedi. ''Bize yardım edersen sana bir şey olmaz.''
''Ben ne olacağım? Yerimi bırakıp kaçtığımı söyleyecekler.''
''Saçma, sana saldırdık ve silah zoruyla arabayı aldık. Yapabileceğin başka bir şey yoktu.'' Saat gece 10:20 bir balıkçı köyü olan Cella Ligure'ye girdiler. Burasının sokakları boşalmış gibiydi. Köydekilerin çoğu sabah 4'te kalktıkları için gecenin 10'u geç sayılırdı. Fontini Cristi arabayı açık balık pazarının gerisindeki kumlu park yerine soktu. ''Elma, nöbetçiler nerede?'' diye sordu. ''Nerede buluşuyorlar?'' Onbaşı önce durumu anlayamadı ama Vittorio istediklerini açıkladı. ''Sen burada nöbet tuttuğun zaman nereden dönüyorsun?''
''Burada değil, yukarı kısımda, yani aşağı kısımda.''
Elma arkadan atılıp İtalya'nın saçlarını yakaladı. Belanı versin. Vittorio İngilizce böyle sonuç alamazsınız dedi. Adam korkuyor. Ajan söylendi. Ben de öyle. Burada yeşil bir rüzgar fırıldağı takılı bir rıhtım var. O rıhtımın yakınındaki tekneye erişmemiz gerekiyor. Geride neler olduğunu bilmiyoruz. Rıhtımda silahlı askerler var. Bir el ateş etmeleri bütün çevrenin durumu anlamasına yol açabilir. Hem denizdeki devriyelere telsizle ne emir verildiğini de bilmiyoruz. Çok korkuyorum. Onbaşı bağırdı. Hatırladım. Solda. Soldaki yolda. Kamyonlar dururdu ve biz rıhtıma gidip nöbetteki adamı beklerdik. O bize devriye listesini verir ve nöbeti bırakırdı. Armut tam neresi onbaşı diye ısrar etti. Bir sonraki yol olduğundan eminim. Elma onbaşıyı bırakmakla birlikte ellerini koltuktan çekmedi. Ne dersin? Armut senin gibi düşünüyorum diye karşılık verdi. Oradaki nöbetçiyi temizlemeliyiz. Ondan sonra kuzeydeki rüzgar fırıldağının olduğu yere gideriz. Bir iki Korsikalı'nın bizi görüneceklerini umuyorum. Arabadan inerek rıhtıma inen geçide girdiler. Her tarafa balık ağları asılmıştı ve rıhtıma vuran dalgaların sesi duyuluyordu. Teknelerin güvertelerinde iplere asılı lambalar sallanıyor, uzaktan bir akordiyonun çaldığı basit bir melodi geliyordu. Vittorio ve Armut ıslak tahtalarda gürültü yapmadan ilerleyerek geçitten çıktılar. Elma ile onbaşı geride karanlıklarda kaldılar. Vittorio, nöbetçiyi görüyor musunuz diye fısıldadı. Ajan cevap verdi. Hayır ama sesini duyuyorum. Yürürken elini demir parmaklığa vuruyor. Vittorio ancak birkaç saniye sonra dalgaların çarptığı tahtaların gıcırtısı arasında hafif madeni sesi fark edebildi. Sıkıcı bir iş yapan ve bundan bezmiş olan adam farkına varmadan parmaklığa vuruyor olmalıydı. Sonunda yolun biraz gerisinde bir asker aydınlığa çıktı. Tüfeğini sol kolunun altına almış, sağ eliyle de tempo tutar gibi kıyıdaki parmaklığa vuruyordu. Armut sakin sakin, buraya geldiği zaman bir sigara isteyin dedi, sarhoş taklidi yapın. Ben de aynı şeyi yapacağım zaten. Nöbetçi yaklaştı, onları görür görmez de tüfeğini kaldırarak emniyet mandalını açtı ve 4 metre uzakta durdu.
Hey, kim var orada?
Fontini Christi boğuk bir sesle kodu.
Gel de bize sigara ver, bir tek sigarayı biz oluruz.
Asker sen sarhoşsun diye lan, rıhtıma nasıl geldiniz? Hoparlörler bütün gün bildir.
Vittorio sendeleyip parmaklığa tutundu.
Birlikteydik. Tek duyduğum ramofondaki plakla gıcırdayan karyolaların sesi oldu.
Armut fısıldadı. Mükemmel. Nöbetçi hoşnutsuzluğunu belirtmek için başını salladı. Sonra tüfeğini indirip yaklaştı. Sigara çıkarmak için elini tüniğinin cebine atmıştı.
Siz Ligornolular, Napolililerden daha berbatsınız. Ben orada görevde bulundum.
Vittorio askerin arkasından karanlıklardan çıkan elmayı gördü. Ajan onbaşıyı geçidin bir köşesinde yüzüstü yere yatırmıştı. Onbaşı kımıldayamazdı. Elmanın elinde 2 makara vardı. Vittorio daha ne olduğunu anlayamadan elma fırlayıp ellerini yukarıya kaldırarak arkadan saldırdı. 2 adımda elleri nöbetçinin başının üstünden geçti. Dizini de adamın beline dayayarak şiddetle çekti. Asker debelendikten sonra yere yığıldı. Tek duyulan nöbetçinin nefes almaya çalışırken çıkardığı o korkunç ses ve ıslak tahtalara devrilen vücudunun hafif gürültüsüydü. Vittorio o loşlukta yerdeki nöbetçiye baktı. Bunu yaptığına da pişman oldu. Adamın boynu vücudundan yarı yarıya ayrılmıştı. Kesikten kan fışkırıyordu. Elma cesedi çekerek parmaklığın arasındaki açıklıktan denize attı. Armut da onun tüfeğini alarak İngilizce konuştu. Haydi gidelim, şu tarafa gideceğiz. Vittorio titreyen onbaşının kolunu tuttu. Bizimle gel, başka çaren yok. Yeşil rüzgar fırıldağı hareketsizdi. Döndürecek rüzgar yoktu. Bu rıhtım yarı yarıya teknelerle doluydu. Yalnız diğerlerine karşılık bu rıhtımın açıklarında da tekneler vardı. Elma ve Armut ellerini ceplerine sokarak önden yürüdüler. Vittorio ile onbaşı arkalarındaydı. Vittorio onların endişeli olduklarını sezdi. Ellerinde silahları olan adamlar birden etraflarını alıverdiler. Teknelerin güvertelerindeki 6 adam da balıkçı kılığındaydı. Ajanlara en yakın teknede bulunan adam kaba bir sesle
''Beşinci George sen misin yoksa?'' diye sordu.
Armut rahat bir nefes aldı.
''Tanrı'ya şükürler olsun, çok büyük tehlike atlattık.''
Adamlar İngiliz'in sözlerini duyunca silahlarını bellerine soktular. Toplaşıp aralarında Korsika lehçesiyle konuşmaya başladılar. Reisleri olduğu anlaşılan adam Elma'ya döndü. Rıhtımın sonuna gidin. Bastia'nın en süratli balıkçı teknesini ayarladık. İtalya'nın da icabına bakarız. Bir ay onu bulamazlar. Fontini Cristi iki adamın arasına girdi. Hayır, söz verdik. İşbirliği yaparsa yaşayacağını vaat ettik. Ona Elma karşılık verdi. Fısıltısından bile öfkesi belli oluyordu. Buraya bakın. Bize yardım ettiğinizi inkara kalkacak değilim. Fakat bu işi idare eden siz değilsiniz. Şu Tanrı'nın belası tekneye binin. Bu adam yola çıkmadıkça bunu yapacak değilim. Söz verdik. Onbaşıya baktı. Haydi git. Sana zarar verilmeyecek. Yolun başına geldiğin zaman bir kibrit yak. Elma onbaşının tüneyini bırakmamıştı. Hayır diyecek olursan... O zaman burada kalırım. Elma bir küfür sallayarak onbaşıyı bıraktı. Fontini Cristi Korsikalı'ya onu yarı yola kadar götürün dedi. Adamlarınızın onun geçmesine izin vermesini sağlayın. Korsikalı yere tükürdü. Onbaşı olanca gücüyle rıhtımın başına doğru koşuyordu. Vittorio iki İngiliz'e baktı. Özür dilerim fakat yeteri kadar adam öldü. Elma omurdandı. Tanrı'nın belası bir budalasınız. Korsikalı reis de çabuk olun diye atıldı. Bir an önce yola çıkmak istiyorum. Kayaların gerisinde deniz epey kabarık. Hem sizler de delisiniz. Uzun rıhtımın ucuna giderek teker teker balıkçı teknesine atladılar. İki Korsikalı rıhtımda durup halatları çözerlerken kaptan da motoru çalıştırdı. O anda hiç beklemedikleri bir şey oldu. Karşıdan yaylım ateşi açıldı. Bunu karanlıkları yaran göz kamaştırıcı projektörün ışığı, rıhtımın dibindeki askerlerin bağırışmaları izledi. Onbaşının sesi de seçiliyordu. ''Oradalar, rıhtımın ucunda, balıkçı teknesinde, alarm verin!'' Halatı alan Korsikalılardan biri vuruldu. Korsikalı kaptan açık kaptan köprüsünde motoru çalıştırırken gürledi. ''Işık, ışığı söndürün!'' Elma ile Armut hemen tabancalarının namlularındaki susturucuları çıkardılar. Siper aldığı küpeştenin gerisinde ilk doğrulan Elma oldu. Bir eliyle küpeşteyi tutarken diğeriyle de silahı karşı tarafa boşalttı. Uzaktan yine projektör yandı ve aynı anda Elma'nın etrafında tahta parçaları havalandı. Ajan Elma acıyla aykırarak yere düştü. Eli parça parça olmuştu. Ama bu arada Korsikalı kaptan tekneyi hızla onları gizleyen karanlık denize sürmüştü bile. Celle Ligure'den uzaklaşmışlardı. Dümendeki adam fiyatımız yükseldi İngiliz diye haykırdı. Sizi gidi orospu çocukları. Bu deliliğinizin cezasını çekeceksiniz. Başta çömelmiş duran Fontini Cristi'ye baktı. Göz göze gelince de kaptan hiddetle tükürdü. Elma halatların yanında oturmuş, yüzünden terler akıyordu. Vittorio o hafif ışıkta İngiliz'in bileğinden tuttuğu paramparça eline bakmakta olduğunu gördü. Vittorio ayağa kalkıp gömleğinden bir parça kopararak İngiliz'e yaklaştı. ''Elinizi bağlamama izin verin, kanı durdurup...'' Elma başını kaldırıp hiddetle konuştu. ''Benden uzak dur. Tanrı'nın belası prensiplerin çok pahalıya mal oldu.'' İngiliz denizaltısı kararlaştırılan yerde bekliyordu. Onları teker teker balıkçı gemisinden aldılar. Fontini Cristi küçük madeni kamaradaki ranzada oturarak kalın mavi porselen fincandaki kahveyi içti. Battaniyeyi omuzlarına almıştı ama yine de onun altındaki elbisenin ıslaklığını hissediyordu. Bu rahatsızlıktan şikayet ettiği yoktu. Yalnız kalabildiği için memnundu. Küçük madeni kamaranın kapısı açılarak Armut elinde giyim eşyalarıyla içeriye girdi. Bunları ranzaya bıraktı. İşte kuru giyecekler. Şu ara zatürreye yakalanıp ölmenizin sırası değil. Çok tatsız olur değil mi? Vittorio ayağa kalktı. Teşekkür ederim. Arkadaşınız nasıl? Gemi doktoru onun elini bir daha kullanamayacağından korkuyor. Doktor bunu kendisine anlatmadı ama bizimki durumun farkında. Bağışlayın, çocukluk ettim. İngiliz kısaca ''Evet çocukluk ettiniz'' diye karşılık verip kameradan çıktı. Kapıyı da açık bırakmıştı. Dışarıdaki dar koridorda birden sesler yükseldi. Adamlar koşa koşa onun kapısının önünden geçtiler. Geminin hoparlöründen kulakları sağır edici ıslığı andıran bir ses yükseldi. Bunun üzerine gürültüler daha da arttı. Vittorio telaşla kapıya koştu. Denizin altında aciz kaldığını düşünerek paniğe kapılmıştı.
Bir İngiliz denizcisine çarptı. Fakat adamın yüzünde korkudan eser yoktu. Tam tersine gülüyordu. Mutlu bir yeni yıl ahbap diye bağırdı. Gece yarısı oldu. 1940'a girdik. Yeni bir 10 yıl başlıyor. Denizci koşarak uzaklaştı. Eski yıl ölümle sonuçlanmıştı. Her yerde ölüm vardı. Ve en korkuncu da Campo di Fiori'deki göz alan beyaz ışıkların aydınlattığı yerde işlenen cinayetlerdi. Babası, annesi, erkek ve kız kardeşleri, çocuklar hepsi ölmüştü. Kafasını dağlayan bir dakikalık o korkunç şiddet sırasında ölmüştü hepsi. Bu anıyı ömrü boyunca unutamayacaktı. Neden? Neden? Bunun ne anlamı vardı? Sonra hatırladı. Savarone Zürih'e gittiğini söylemişti. Ama babası Zürih'e değil, başka bir yere gitmişti. Cevap başka bir yerde gizliydi. Ama bu neydi? Vittorio denizaltının madeni kamerasına dönerek ranzanın kenarına oturdu. Yeni bir yıl başlamıştı. 7. ayrımın sonu. Sayfa 86.